Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 9, Nedavu Köşk, Vuslat başlıklı yazıyı paylaşacağız. Vuslat kolay sanıyorsan yazdıklarımı oku, öyle boş boş durma da yap, işlet, hak et, doku. Farkındayım, neredeyse her yazıda zordan, zorluktan, zorlanmaktan bahsedip duruyorum. Doğum anımdan beri mücahede kavramını rutin olarak yaşıyorum. Neyse ki bu çok geliştirici ve ben de hayat yolumda mesafeleri böyle böyle aşıyorum. Malumunuz vuslat kavuşmak demektir. Hani zar zor bir ev yaptırmış, adını da Nedavu Köşk koymuştuk ya, işte bizi o dünya mülküne vasıl edecek olan 70 metrelik bir yol vardı ve o yolda tam 3 adet kapı yapıldı. Böyle tuhaf bir durumun bize isabet etmesine şaşmaktan hızlıca çıkıp birinci kapıya niyet, ikinci kapıya sebat, üçüncüye de vuslat adını taktım. Niyet kapısıyla sebat kapısı arası düzlük sayılır. Yürümesi kolay. Sebat kapısıyla vuslat kapısı arası dik bir bayır, tırmanması zor. Öyleyse derdim tertemiz bir kalple niyet kapısına gelenler, sebat yokuşundaki zorlukla sınansın ve vuslat ancak yolu başarıyla tamamlayabilenlere nasip olsun. Mevcut garabeti böyle yorumlamak ruhuma iyi geldi. Her yağmurda çamur olup bozulan, yürümesi bile zahmetli bu yolu betona çevirmemiz zaruretti. Lakin biz yaptırdığımız diğer işlerden kalan gönül yorgunluğunu henüz atamamıştık ve ustalığı dilde kalmış ehliyetsiz insanların bir yenisiyle daha karşılaşmayı göze alamadık. Ummuştuk ki bin zorlukla ödediğimiz bedele mukabil, hay maşallah nasıl da güzel olmuş, tebrik ederiz diyeceğiz. Heyhat, öyle olmadı. Evin kapısından bacasına birçok yerinde sıkıntı vardı. Vaziyet böyle olunca para verip üstüne bir de sinirimizi bozacağımıza malzememizi alalım, kendi yolumuzu kendimiz yapalım daha iyi dedik. Bu sırada tefekkür ediyordum. Herkes düzgünce çalışıp helalinden kazansa, ben de 50 yaşından sonra beton atmaya kalkışmayıp asıl işimi yapmaya odaklansam ne hoş olurdu. Fakat Allah'ın takdirinde abeslik bulunamayacağına göre, demek ki ben evvela sahada yaşaması, sonra satırlara yazması gereken çok yönlü bir yazarım. O halde çoğu insan için anormal bir durumsa da, bu tarz bir hayat benim normalim, olmazsa olmazım. Okumakta olduğunuz şu satırları da zaten mastar ve mala tutmaktan yorulmuş kollarımdaki ağrıyla yazmaktayım. Hem ihtiyacım olan beton yola kavuşmam, hem talebelerime yaşayan bir örnek olmam, hem de gönül çıkınıma satırlara dökecek hisler ve fikirler yığmam için bedenimdeki sızıları sebatla göğüslemem gerektiğini biliyorum. Üstelik böylece gönlümdeki kapanmamış yaraların acısını bir süreliğine unutuyorum. Zorluğu görüp boş ver aman denebilir. Lakin boş vermek de yorucu ve yıpratıcı bir şeydir. Evet, beton bir yolu yapmak masraflı ve yorucudur. Fakat çamur yolda gidip gelmek de masraflı ve yorucudur. Öyleyse kalıcı ferahlığa sebep olacak geçici yorgunluğu göze almak en doğrusudur. Zaten beden kafesine girip dünyaya gelen her kul vuslata ermek üzere kah niyet düzlüğünde, kah sebat yokuşunda bedel ödeyen bir hayat yolcusudur. Çamur yolu beton yola çevirmek için de epeyce bedel ödemek gerekiyordu. Çakıl para, kum para, çimento para, kereste para, demir para, nakliye para, işçilik para. O mübarek yine hedefe vardıran bir araç olarak baş rolü oynuyordu. Baktık vuslat yolu pek masraflı olsun dedik. Malzemeyi kısım kısım alırız. İşçiliği de kendimiz yaparız. Emin miyiz? Neden olmasın? Yaparız elbet. Allah'ın yardımı da var ya, ne olacak? Gözümüzü karartırız. Böylece genişliği 4 metre, uzunluğu 70 metre, derinliği kimi yerde 30, kimi yerde 15 santimetre olan yolumuzun yapımı için kolları sıvadık ve aradan 2 sene geçti. Ve onca zamanda bir yolu bitiremediniz mi diye soracak olanlara derim ki, yağmurların ıslattığı, soğukların dondurduğu, annemizin, babamızın ve sevdiklerimizin yakınlığımıza ihtiyaç duyduğu günler dışında her gün en az 4-5 saat çalıştık. Süreç aynı. Yunus Emre Hazret'in, "Bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var." buyurduğu gibiydi. Çalışırken sürekli düşünüyordum. Yol maksadına göredir. Tasavvuf yolu, şifa yolu, hayır yolu, ticaret yolu, hak yolu, araç yolu, yaya yolu, çözüm yolu, kemal yolu gibi. Yol yolcusuna göredir. Yola giren, yoldan çıkan, düz yolda şaşan gibi. Yoldakilerin kural ihlalleri ve ihmalleri sebebiyle oluşan kazaları bahane ederek yola küfreden biri ya hakkıyla değerlendirme yapamayacak kadar eksik akıl, ya yola dair bilgisiz, ya yolun sahibine düşman yahut vara yoğa küfretmeye alışmış bir ağzı bozuk olabilir. İnsanların çoğunu anlamak istedikleri gibi anlarken bulursun. Bu durumu konuşarak değiştirmeye kalkışman mümkün. Heyhat, beyhude yorulursun. Yolunu anlatma, yolunda yol al. Böylece hem huzura erersin, hem nicesinin huzura ermesine belki de sebep olursun. İki kişilik koskoca bir ekiptik. Birlikte yorulduk, acıktık, üşüdük, dinlendik. Kollarımız, bacaklarımız, belimiz ağrıdı, hamd ettik. Yağmur yağdı, toprak kaydı, kar kapladı, nakliye aracı gecikti, bekledik. Biz yolu yaparken kendi hayat yolunun sonuna gelmişler oldu, onları toprağa verdik. Biz yolu yaparken Gazze'de yollar, yolcular harap oldu, çaresizce seyrettik. Yük kamyonları yol boyunca inip çıkarken kapıları bozdu, boruları ezdi, iş üstüne iş çıktı, hallettik. Bin bir emekle düzelttiğimiz betonda ertesi gün pati izleri görünce yaş betonu hayvancıklardan korumaya alarak bırakmayı öğrendik. Ne olursa olsun tamamlamak zorundaydık, azmettik. Kürekle karmaktan yorulunca sarı iş çizmeleriyle dalıp çiğneyerek harca kıvam kazandırmak, kalın kerestelerle ve terazi ölçümüyle kalıp hazırlamak, derin yerleri doldurmak için büyüklü küçüklü taşlar toplayıp taşımak, kalıbın içine kürek kürek attığımız harcı mastar ve mala yardımıyla düzeltmeye çalışmak, hasır demir sererek betonu sağlamlaştırmak, kuruyunca çekiçle dövüp kalıpları çıkarmak, taze betonu şerbetleyip tamamlamak, yaptıkça öğrenmek, öğrendikçe yapmak tatlı sert bir tecrübeydi. Naif tarafım, ben küçük bir kızım, yol değil, börek yapmalıyım deyip sesini koy vererek ağladığında kuvvetli tarafım şöyle söyledi. Bu işi yapman lazımsa bu iş bana göre değil demeyeceksin. Başladığının sonunu getireceksin. Canın yansa da, imkanın azalsa da pes etmeyecek, tazeleneceksin. Oyun değil, yol bu yol. Üzerinde yürümek bile emek isterken, inşa etmek kolay olacak mı zannetmiştin? Ağlaman geçince susup tekrar çalışacak. Allah sana hedefine biraz daha yaklaşmayı nasip ettiği için sevineceksin. Vuslat yolu, inanmanın ve sebatla çalışmanın bereketini yaşadığımız fiili bir dua oldu. Allah'ım, şu yolun ömrünü uzun, yolcularını da hep çok sevdiklerinden eyle dedim. Şu yoldan gelip geçenlere iyilikler ihsan eyle. Sonra yollarına güller dökeceğim güzelin, yaptığımız yolda yürüdüğünü hayal ettim. En netice, kabası bitti, incesi kaldı. Yazacağım, biiznillah bekleyin. Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 9 Nedav-ı Köşk Vuslat başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de ilk olarak. Evet, şimdi de Necla Baş imzalı Üzümünü Yemeden Bağını Sor başlıklı yazıyı aktaracağız. Son yıllarda özellikle paketli gıdalardaki çeşitlilik artışı bütün hızıyla devam ediyor. Çalışma saatlerinin yoğunlaştığı şehir hayatında büyük marketlerden alışveriş yapmak herkes tarafından doğru ve kolay bir yol olarak kabul görmektedir. Tabii bu çok pratik bir satın alma usulü olsa da gıda etiketi okuma alışkanlığı olmayanlar da yanlış beslenmeye yol açmaktadır. Ne yediğini bilmek, tüketicilerin en büyük hakkı olarak karşımıza çıkarken, bir yandan da gıda etiketi okuma alışkanlığının ülkemizde yeterli düzeyde olmadığını göstermiştir. Gıda etiketi okuyucusu olmanın önemini akıllarda kalması için bir atasözümüzü tersinden söyleyerek belirtmek istiyoruz. Üzümünü yemeden bağını sor. Bu misal, yediklerimizin, içtiklerimizin hangi kaynaklardan geldiği, hangi bileşenlerden yapıldığı, hangi metotlarla elde edildiği gibi bilgilere erişmeden o ürünü almaya karar vermememiz gerektiğine bir ışık tutacaktır. Türkiye'de yapılan araştırmaların birçoğu artık ürünlerin son kullanma tarihlerine bakma alışkanlığının başladığını, ancak doğru gıda seçimini belirleyen enerji değeri ve besin ögeleri etiketini okuma oranının oldukça düşük olduğunu belirtmektedir. Gıda etiketi tüketicilere satın almayı düşündükleri gıdanın gıda güvenliği hakkında bilgi veren, böylece satın almayı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda alıcıların karar vermelerine tesir eden gıda ambalajının üzerine yapıştırılmış bir kimlik kartıdır. Gıda etiketlemelerinde bulunması gereken olmazsa olmaz bazı bilgiler vardır. Bunlar: gıdanın adı, bileşen listesi, belirli bileşenlerin ve bileşen gruplarının miktarı, gıdanın net miktarı, alerjiye veya intoleransa sebep olan belirli madde veya ürünler, son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi, menşe ülke, beslenme bildirimi, gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi, özel muhafaza ve kullanım şartları, işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti. Hacmen %1,2'den fazla alkol içeren içeceklerde gerçek alkol içeriğinin hacmen bilgisi. Ambalajlardaki bilgileri doğru okuma alışkanlığına sahip olursak yaptığımız alışverişten pişman olmayız. Etiket bilgilerini incelemenin vakit kaybı, yazıların okunamayacak kadar küçük olduğu bahane edilirse bu ancak alıcının aleyhine olur. Sağlık, riske atılacak, hafife alınacak bir konu değildir. Paketli gıdaların içindekiler kısmını okuyarak ve alerjen uyarısını dikkate alarak o ürünü satın alabilir, son kullanma tarihine bakarak ne zamana kadar bitirmemiz gerektiğini anlayabilir, muhafaza şartlarına bakarak son kullanma tarihine kadar nasıl muhafaza edeceğimizi hesap edebiliriz. Gıda israfına son verebilmek adına son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi farkını bilmek de önemlidir. Çabuk bozulan gıdalar üzerinde son kullanma tarihi, uzun süre saklanabilecek gıdaların üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi bulunur. Son kullanma tarihinden sonraki gıdalar yenilmemelidir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçse bile şayet ürünün tat, koku, kalite problemi bulunmuyorsa yenilebilir. Ayrıca üründe bir problem gördüğümüzde üretici firma bilgileri ve parti numarasıyla şikayetimizi bildirebiliriz. Gıda değerleri ve günlük alım değerlerine göre beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. Fakat paketlerin porsiyonları da bazen fertleri yanlış yönlendirebilmektedir. Mesela paketin üzerinde büyük harflerle 60 kalori yazarken arkasında bir porsiyonu 60 kaloridir, bu paket 2 porsiyon içermektedir şeklinde not düşülmektedir. Bundan dolayı da hem porsiyon miktarı hem de gıda etiketi okuma alışkanlığı fertler için önem arz etmektedir. Light ürün, diyet ürün ve diyabetik ürün ibarelerini görünce hemen ürünün sağlıklı olduğu zannedilmemelidir. Bu ürünlerde tatlandırıcı, aspartam gibi katkı maddeleri görülebilir. Trans yağ ya da diğer bir adıyla hidrojen bitkisel yağ bulunan gıda ürünlerinden uzak durulmalıdır. Bunları önemsemeden alışkanlık haline getirmek, diyabet, kolesterol ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlık oluşturur. Gıda etiketinin içindekiler kısmında miktar açısından en çok kullanılandan en az kullanılan bileşene doğru yazılır. İlk 3 içerik o gıdanın içinde en çok bulunanlar hakkında bilgi verir. İçindekilerde ilk başta rafine edilmiş tahıllar, şeker ya da hidrojenize trans yağ içermesi o gıdanın sağlıksız olduğunun göstergesidir. Mesela tam buğday ekmekle tam buğday unlu ekmek arasında fark vardır. Tam buğday ekmeğin içerisine baktığımızda un olarak sadece tam buğday varken, tam buğday unlu ekmekte ilk sırada buğday unu, daha sonra tam buğday ununu görürüz. Tam buğday unlu ekmeğin beyaz un içeriğinin daha yüksek olduğunu görmüş oluruz. İşte bu yüzden ilk 3 içeriğe bakarak aslında gıdanın en çok neler içerdiğini anlarız. Şeker hazır gıdalarda en çok kullanılan bileşendir. Şeker olduğu halde şeker yerine kullanılan bileşenleri şöyle sıralayabiliriz. Dextrin, dextroz, fruktoz, mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, maltodekstrin, bal, pekmez, akça ağaç şurubu, Hindistan cevizi şekeri, meyve suyu konsantreleri. Bunların hepsi eklenti şeker grubuna girer. Dünya Sağlık Örgütü ortalama günlük enerji ihtiyacı 2000 kalori olan bir kişinin şeker alımında enerji ihtiyacının %5'ini aşmaması gerektiğini, bunun da günlük 25 gram şeker olduğunu bildirmiştir. Paketli bir ürünün şeker içermez demesi ne manaya gelir? Günümüzde şekerin ve şekerli ürünlerin çeşitli sağlık problemlerine sebebiyet verme algısıyla birlikte bazı gıda ürünlerinin paketlerinde şeker ilavesiz veya şeker içermez ibareleri görülmektedir. Aslında şeker içermez ifadesi ürünün sofra şekeri, sükroz veya glukoz, fruktoz şurup ilavesi olmadığı manasına gelmektedir. Yani bu ifadeler bu ürünlerde hiç şeker veya yapay tatlandırıcı olmadığını göstermiyor. Mesela bir meyve barının üzerinde şeker ilavesiz yazıyor ama elma suyu veya hurma konsantresi ilavesiyle hazırlandığı okunuyor. Bu da sofra şekeriyle aynı veya daha fazla glisemik tesir bırakabilecek seviyede oluyor. Yine şekerli bir kahvaltılık gevreğini üretici satış maksadıyla tam tahıllıya vurgu yaparak ürünün sağlıklı olduğunu göstermeye çalışabilir. Üründe tam tahıl olsa bile bu içerdiği diğer sağlıksız bileşenlerden dolayı o ürünü masumlaştırmaz. Şeker eklentisiz hilesine kanmayın, mutlaka içeriğini okuyun. Üzerinde şekersiz ibaresi bulunan birçok ürünün aslında arkasını çevirip içindekiler kısmına baktığımızda üründe şeker ya da şeker muadili bir ürün kullanıldığını görebiliyoruz. Bu sebeple ambalajın ön tarafına değil de arka taraftaki içindekiler kısmına bakmak önemlidir. Gıdaların içinde doğal olarak bulunan şekerlerden korkulmamalıdır. Meyve, süt gibi ürünlerin içinde doğal olarak şeker bulunmaktadır ve bu ürünler Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre eklenti şeker sınıfına girmez. Bilinçli olmak, araştırmak, gerekirse ehline sormak her zaman faydalıdır. Sağlığımız Rabbimizin bize bir emanetidir. Dolayısıyla onu muhafaza etmekle ancak daha iyi bir kulluk yapabiliriz. Değerli dinleyenlerimiz, Necla Baş'ın kaleme aldığı Üzümünü Yemeden Bağını Sor başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Bilirsin Hakkında Sıkça Merak Edilenler 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Burak Duvarı ile Ağlama Duvarı aynı şey midir? Burak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taşıyan binektir. Efendimiz Mekke'den Kudüs'e bu binekle gider. Bineğini Mescid-i Aksa alanı içerisinde yer alan duvara bağlayıp Miraç'a yükseleceği Muallak Kayası'na doğru ilerler. Müslümanlar daha sonra bu yere Burak Mescidini yaptırırlar. Biz Müslümanların Burak Duvarı dedikleri duvara Yahudiler Ağlama Duvarı adını verirler. Siyonistler ve yanlı medya da algıları yöneterek Ağlama Duvarı ifadesini kullanır. Batılılar West Wall derler, Batı Duvarı demektir. Yahudilerin Beit HaMikdaş dedikleri mabetten günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvardır. Yahudiler bu duvarı Süleyman Mabedi'nden bir kalıntı kabul ettikleri için kutsal bir mekan sayarlar. Mabedin yıkılış yıl dönümü başta olmak üzere çeşitli vesilelerle duvar önünde ibadet eder. Kudüs'ün ve Süleyman Mabedi'nin yıkılışını, şehir ve mabetten uzak kalışlarını yad ederek mabedin Hazreti Süleyman tarafından yaptırıldığı gibi yeniden inşasını arzular ve bunun için dua ederler. Osmanlı Kudüs'ü yeniden fethedince bütün inançlara saygısından dolayı Yahudilere ağlama duvarının önünde yeniden ibadet etme imkanı vermiştir. Ne var ki Yahudiler son zamanlarda bile isteye yaptıkları gürültülü ayinlerle Müslümanlara ciddi rahatsızlık vermektedirler. Tarihi cami ve eserlerimizdeki semboller neden İsrail bayrağına benziyor? Mühri Süleyman, Yahudi ve Hristiyanların adlandırmasıyla Davut yıldızı tersine iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan semboldür. Mitolojik zamanlardan itibaren bereket ve güç sembolü diye algılanmış olup putperest toplumlarda kutsal kabul edilmiş, tarih boyunca pek çok millet ve kültür tarafından kullanılmış, üretilmiş, bulundurulmuş ve taşınmıştır. Yahudi bilginlerden nakledildiğine inanışa göre milleti adına Goliat adlı devle savaşan David'in kanının üzerinde bu şekil mevcuttu. Yahudi kimliğinin kazanılmasında aktif rol oynayan bu figür yıllar sonra Prag Yahudi cemaati tarafından 1933 tarihinde onaylanıp kullanılmış ve Yahudilerin özel ve resmi sembolü olarak kabul edilmiştir. 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla bu şeklin yıllar evvel Theodor Herzl'ın hayal ettiği şekliyle devletin bayrağında da kullanılmasına karar verildi. 1970'lerde İsrail'in Betel yöresindeki kazılarda M.Ö. 10 ila 20 yıllarına ait bir yapıda bulunan 6 köşeli yıldız şeklinden sonra özellikle Siyonist Yahudiler bu amblemi daha da yüceleştirip hayatlarının birçok sahasına taşıdılar. Yıllardır İsrailoğullarına ait diye bildiğimiz bu sembol, ön Türk boylarında Göktürklerden önceki devirlerde tamga olarak, daha sonraki Türk boylarındaysa çolpan yıldızı diye adlandırılmıştır. Nitekim altı köşeli yıldız Yahudilerden çok önce Türklerde Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Candaroğulları Beyliği'nin sancağında, Anadolu Selçukluların, Artukoğullarının, İlhanlıların mimari eserlerinde, cami, sikke, konaklarında ve kitabelerinde amblem olarak çokça kullanılmıştır. Hatta Anadolu'da ilk kurulan Türk Devleti danışmentlerin mezarlıklarında, Antalya ve çevresine yerleşen Teke Türkmenlerinin sancağında, Orta Avrupa'da İdil, Ural ve Alplerin tarihi eserlerinde, Anadolu ve Mezopotamya'da görülmüş farklı Türk devletlerinin damgalarında kullanıldığını görmekteyiz. Yani Yahudilerin hiç uğramadığı Türk kültüründe de bu şekle rastlamaktayız. Bir sembol olması bakımından Mühri Süleyman, Yahudi ve Mason ustaların eserlerinde olduğu kadar İslam tezyini sanatlarının metal, ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında nakış maksadıyla kullanılmıştır. Mühri Süleyman'a özellikle yapı süslemelerinin göbek motifi olarak sıkça rastlanır. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Fatma Çatağan kaleme aldığı Filistin hakkında sıkça merak edilenler iki başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun, hoşça kalın.